Ayrım 14, sayfa 138, Sarı Sıcak, Yaşar Kemal. Kalemler. Şehirlerin en önemli yerlerinden birisi de çöplükleridir. Çöplüklerin şehirler için gerekli değil, bu kadar önemli olduğu hiç aklınıza geldi mi? Bir büyük şehir çöplüğünü görünceye kadar bunu ben de bilmiyordum. Bir çöplük bence bir şehir demektir. İstanbul güzel şehir, alımlı şehir. İstanbul'un bir havasına, tadına giren bir daha onun havasından, tadından çıkamaz. İstanbul'un boy boy, renk renk resimleri yapılmıştır yıllar boyu. Fotoğrafları çekilmiştir, üstüne şiirler yazılmıştır. Ben size söylüyorum ki bunların birçoğunu gördüm, okudum. Hiçbir şey, hiç kimse İstanbul'u çöplükleri kadar anlatamadı bana. Kirli mi İstanbul? Çöplüğü kokar, leş gibidir. Kokusu burnunun direğini kırar. İstanbul daha mı temiz? Kokusu daha az gelir. İstanbul mis kokulu mu? Kokusu mis gibi kokar çöplüklerinin. Çöplük de mis gibi kokar mı diyeceksiniz? Kokar, bana inanın. Neden böylesine yakından bilirim çöplükleri? Kendimi savunmam gerek. Ben çöplük uzmanı değilim. Nedenini söyleyeyim de içinizde bana karşı bir şey kalmasın. 1. Ben martıları çok severim. Sever miyim? Yok yok. Daha çok merak ederim onların yaşamlarını. Giderim, saatlerce onları seyrederim. Bir deniz üstünde, bir kayalıkta, bir çöplükte. Martılar geçimsiz, dövüşçü, Allah'ın belası, tuttuğunu koparır yaratıklardır. Burada martıların yaşamının ince ayrımlarına kadar girmek gereksiz. Bir gün size martılar üstüne bu aç gözlü, bu yırtıcı, bu tuttuğunu koparan yaratıklar üzerine uzun, ilginç yazılar yazabileceğim. Martıların yaşam kavgaları en çok çöplüklerde olur. İlk ilgim çöplüklerle martılardan dolayıdır. Çöplüklere ikinci ilgim de bizim komşu Rüstem Çavuş'tan dolayıdır. Rüstem Çavuş koskocaman pos bıyıklı, gözlerinin içi gülen, canlı, şakacı, yaşam dolu, sevgi dolu Sivas'ın Zara ilçesinden bir kişidir. 10 yıldır da İstanbul'da çöpçüdür. Çöpçü çavuşluğuna bundan 4 yıl önce yükselmiştir. Çöpçü çavuşu olduktan sonradır ki bizim evin yanındaki arsayı aldı. Önce arsaya 3 tane kavak dikti. Sonra arsanın dört bir yanını çitle çevirdi. Baharda bir baktık ki tüm çit boyunca hanım elleri açmış, mahalleyi bir hanım eli kokusu sardı. Ne zaman oldu bu iş? Evi ne zaman arsanın içine kondurdu? Ne mahalleli farkına vardı ne ben, belki de ne kendisi. Orada hanım eli çitinin içinde açık yeşile boyanmış, büyüyecek üç pencereli bir göz ev belki bin yıldır orada pırıl pırıl duruyordu. Karısını tanıdık az sonra. Kısa boylu, geniş kalçalı, çekik büyük gözlü, 25'inde gösteren bir tazeydi. Sabahtan akşama kadar evin camlarını siliyor, tahtalarını ovuyor, bahçenin toprağını belliyor, bir an boş durmuyordu. Tüm mahallede en temiz ev, şu zengin villalarının içine sıkışmış en güzel ev, en temiz ev, gıcır gıcır ev Rüstem Çavuş'un eviydi. Karı kocayı bazen avlu kapısında durmuş, bir ressamın eserini seyrettiği gibi öylesine hayran, müthiş tatlı bir yüzle evlerini seyrederken görüyordum. Böyle yakalandıklarını anladıklarında yüzleri kızararak bir suç üstünde yakalanmış çocuk ürkekliği utangaçlığıyla evlerine kaçıyorlardı. Onları böyle sık sık yakalıyordum. Sonunda hep bir olup bu güzelim küçük evi saatlerce doyamadan birlikte seyreder olduk. Bahar geldi, evin küçük bahçesinde türlü türlü çiçekler açtı. Evin pencereleri renk renk sakız sardunyaları, fesleğenlerle donandı. Rüstem Çavuş'un evi pırıl pırıl, iç açıcı, göreni mutlu kılan, büyük usta bir ressamın elinden çıkmış bir resimdi sanki. İki de çocukları vardı. Birisi kız, ötekisi oğlan. Oğlan topaç gibi, kütür kütür, sabahtan akşamlara kadar arı ardında dolaşan cin gibi bir çocuktu. Bir an olsun yerinde duramıyor, kıvıl kıvıl mahallenin her yerinde kaynıyordu. Bu her an tozla toprakla cebelleşen çocuğun üstü başı da aynı evleri gibi tertemiz, sakız gibiydi. Kızları daha büyüyecek, durgun, hiç konuşmaz, hep ince ince gülümser, utangaç, tatlı, kederli yüzlü bir kız. İncecik çenesi, kalın dudakları daha şimdiden onu büyük biri gibi gösteriyordu. Tavırları da öyleydi. Tüm aile, evleri, çocukları, çiçekleri, karı koca, fışkıran bir sevgi, sonsuz bir mutluluk içindeydiler. Bu kapıdan geçen herkes bu büyük mutluluğun farkına hemen varır, içi sevgiyle dolardı. Yerler, evler, insanlar vardır. Şöyle bir bakarsan mutlulukla dolarsın. 4 yıllık komşuluğumuzda ne zaman sıkılsam, ne zaman karanlığa düşüp dünyayı lanetlesem, çıkardım dışarı, küçük eve bakar, üstümdeki kötülükleri atıverirdim. Boz bıyıklı, yakışıklı adam çöpçü üniforması içinde her akşam eve gelir, bazen coştuğunda bağlamasını eline alır, çok inceden, duyulur duyulmaz, hiçbir yerde duyamadığım, bundan sonra da ölünceye kadar duyamayacağım türküler söylerdi. Ne söylerdi bu türkülerde? Mutluluk mu? Bir keder mi? Bir olay mı? Bir türlü anlayamazdım. Bazı onu yakalamak, yan yana türküsünü dinlemek, ne dediğini duymak isterdim. Ben eve gelir gelmez, hemen o ayağa kalkar, yer gösterir, sazını da alelacele yandaki sandığın arkasına atıverirdi. Birkaç kez çalmasını istedim. Anladım ki ölse de benim yanımda çalmayacak. Vazgeçtim. Daha merak ediyordum. Bu türkülerde o kadar güzel hangi sözleri söylerdi Rüstem Çavuş? Rüstem Çavuş beni severdi. Çalışma yerini görmek istedim. Kırmadı. Üstelik de sevindi. İşte arada sırada bu yüzden oraya gittim. Burası şehrin dışı. Tuğla ocaklarının bulunduğu bir yerde. Şehrin çöplerini buraya döküyorlar. Rüstem Çavuş da bunun başında duruyordu. Bazı günlerde çöpleri yakıyorlardı ve ben yanık çöp kadar pis kokan hiçbir şeye rastlamadım şu dünyada. İşte bu çöplüğün bir şehrin bütünüyle karakterini taşıdığını Rüstem Çavuş arkadaşımla bile gittiğimde bu çöplüklerde gördüm. Çöplükler bu şehirdir ve çöplerin içinden bir şehrin tüm eşyası çıkabilir. Kol saatleri, masa saatleri, cep saatleri hem de yepyeni. Yüzükler, bilezikler, kolyeler, hem de altın, hem de elmas. Kalemler, dolma kalemler, tükenmez kalemler, makaslar, iplik yumakları, makaralar, gözlükler, paralar. Bir şehirde ne varsa bir şehrin çöplüğünde de o var. Çöplükten çıkanları değerli olsun, değersiz olsun, çöpçüler aralarında kardeşçesine pay ederlerdi. Yalnız bir şeyi paylaşmazlardı. O da kalemleri. Çöplerin arasından çıkan kalemleri bulanlar sevinçle bir altın, bir elmas yüzük bulmuşçasına bağırırlardı. Rüstem Çavuş, bir kalem daha. Amma da güzeldir ha. Hiç açılmamış. Rengi de kırmızıdır ha. Rüstem Çavuş, bir kalem daha. Yeşildir. Kim ne güzel yeşildir. Dolma da kalemdir. Rüstem Çavuş, bir kalem ki 100 lira eder, daha kutusunun içindedir. Rüstem Çavuş'un yanında büyük bir testi suyu vardı. Kendisine getirilen kalemleri evirir çevirir bakar, sonra da sabunlu suyla kalemi bir iyice yıkardı. Rüstem Çavuş kalemleri de paylaşalım diye çok ısrar etmiş ama çöpçü arkadaşlarına kabul ettirememişti. Onun çocukları vardı ve çocukları okuyorlardı. Bey, hanım olacaklardı. 100 yılda, 100 yılın her günü de buradan yüzlerce, binlerce kalem çıksa, kalemlerin hepsi Rüstem Çavuş'un çocuklarının olacaktı. Gerçekten çöpçüler kalemleri Rüstem Çavuş'a verdiklerinden dolayı büyük bir mutluluk, büyük bir sevinç duyuyorlardı. Her kalem bulan ona büyük bir zafer, iyi iş yapmışların güveni içinde getiriyordu. Her biri okuyan, büyük, iyi, bilgili adam olacak, çöpçü olmayacak çocuklara yardımın mutluluğundaydı. Bu onların gözlerinden apaçık okunuyordu. Rüstem Çavuş'un onların bu mutluluğunun, sevincinin önüne geçmeye hakkı yoktu. Ve çocukların da en büyük oyuncakları kalemdi. Her akşam renk renk bir sürü kalemle geliyordu. Kalemler üstüne bugün ne kadar çıkacak diye ana oğul ve kız bahse tutuşuyorlardı. Kalemler üstüne bugün ne kadar çıkacak diye ana, oğul ve kız bahse tutuşuyorlardı. Her zaman da kızın dediği ya çıkıyor ya da sayıya en çok onunki yaklaşıyordu. Kız bu yıl ilkokulun 5. sınıfındaydı. Kızın için için övündüğü, hiç kimseye söylemediği, hiçbir zamanda söyleyemeyeceği bir güvenci vardı arkasında. Bu çocukların her bir şeyleri vardı. Cicili giyitleri, güzel çantaları, her gün gelip onları okul kapısından alan otomobilleri vardı. Vardı ama hiç kimsenin, babalarının kalem dükkanlarında bile hiç kimsenin bu kadar çok kalemi yoktu. Kalemleriyle için için öylesine övünüyordu ki. Kalemlerini düşündükçe gizli bir sevinçle gözleri ışıl ışıl yanıyor, pembe yanakları parlıyordu. Ama kimse bilmiyordu ki onun bu kadar çok kalemi olduğunu. Bu içinde büyük bir dertti. Okula kalemlerini alıp getiremiyordu ki. Bir getirebilse herkeslerin parmakları ağızlarının içinde kalacaktı. 1000 tane renkli kalemi vardı. Kırmızısı, beyazı, karası, mavisi, turuncusu. Bir araya getirince kalemlerini bir renk harmanı oluyordu. Gerçekten bir kalem harmanına benziyordu, ışıklı. Kalemleri okula getirecekti ama ya sorarlarsa bu kalemleri nereden aldın diye? Ne diyecekti? Ne diyebilirdi? O kadar çocuğun arasında çöpçübaşı babam çöplerin arasından topladı bu kadar kalemi diyemezdi ki. Ölse de, kesseler de, kanını iyice akıtsalar da diyemezdi ki. Nasıl derdi? Ama mutlaka getirmeli, arkadaşlarına kalemlerini göstermeliydi. Günlerce kafasını yordu, bir türlü yolunu bulamadı. Bu kalemleri bana babam aldı dese inanmayacaklardı. Milyoner çocuklarına bile babaları böylesine çok güzel kalemler alamazdı ki. Ama muhakkak okula götürüp kalemlerini göstermeliydi. Bunun yolunu bulmalıydı. Bir kafasına takmıştı ki bu işi, bir türlü aklından söküp atamıyordu. Bir gün çantasına doldurduğu kalemleri okula götürdü, göstermek için yandı, tutuştu, deliye döndü ama kimseciklere gösteremedi. Belki bir hafta göstermenin ateşi içinde kıvrandı, durdu, olmadı. Belki bu yılda unutacaktı ama komşuları Erol'u gördü. Erol abi kırtasiyeci de, Osman Bey de kocaman bir mağazada çalışıyordu. Ondan defter almıştı. Onun çalıştığı yerde o kadar çok kalem vardı ki. Ah, bu Erol bir akrabası. Örnekse dayısının oğlu olsaydı. Ne güzel, ah ne güzel olurdu. Bir güzel olurdu ki. Derdi ki, dayımın oğlu Erol armağan etti bunları bana. O gece yarısına kadar bu Erol üstünde düşündü. Sabah okula gittiğinde okul çantası cepleri ağzına kadar renk renk kalemlerle doluydu. Önce kalemleri sıra arkadaşı Sabahat'in önüne serdi. Sabahat'lerin kapalı çarşıda bir kuyumcu dükkanları vardı ki ağzına kadar altın bileziklerle dolu. Ama Sabahat'in bu kadar çok kalemi yoktu. "Aa, bu kadar kalemi nereden buldun kız?" Neriman hiç umursamaz, "Erol abi getirdi bana," dedi. "Her akşam getirir. Onun Beyazıt'ta bir kocaman mağazası var ki ağzına kadar kalemle dolu. Erol abi benim neyim olur biliyor musun? Dayımın oğlu. Daha hiç evlenmedi." Sabahat öteki çocuklara koştu hemen. "Neriman'ın birçok kalemleri var. Hah, bu kadar, 1000 tane. Yalansam iki gözüm kör olsun." Çocuklar Neriman'ın başına üşüştüler. Gerçekten amma da çok kalemi vardı ha. Sabahat, "Onun dayısının oğlu var," diyordu. "Daha hiç evlenmemiş. Beyazıt'ta bir kocaman dükkanı var ki içi hep kalemle dolu. Biz oraya her gün gideceğiz. Erol abi de bize kalem verecek." Neriman Sabahat'ten çok memnun oldu. "Aa," dedi, "biliyor musun? Kalemlerden 5-6 tane kalem seçti. Erol abi bunları sana göndermişti. Sabahat'a ver diye. Ben senden ona çok çok konuştum. Benim en iyi arkadaşımdır," dedim. Sabahat güldü. "Biliyordum," dedi. "Teşekkür ederim." zil çaldı. Neriman herkesin hayranlığı üstünde kalemleri çantaya doldurdu. Derse girdiler. Artık herkesten üstündü. Sevinçten dolup dolup taşıyordu. Bundan sonra her gün çantası dolu dolu kalemlerle geldi. Herkese kalem dağıtıyordu. O herkesin ablasıydı artık. Çocuklar çarşıdan ne diye kalem alsınlar? Erol abi ona bol bol getiriyor, o da herkese veriyordu. O kadar çoktu ki kalemi, tüm okula dağıtsa bitmezdi ki. Neriman'ın mutluluğu bu pis olay patlayıncaya kadar böylece sürdü gitti. O kısa boylu, o bakkalın şaşı oğlu Zühtü var ya, o mendebur, o sümüklü burun var ya, işte o bozdu her şeyi. Yalancı domuz, karnı yemez. Yüzüne baksan kusacağın gelir de 40 gün yemek yiyemezsin. İşte bütün bu işler onun başının altından çıktı. Öğretmenin karşısına geçmiş, vallahi billahi Allah canımı alsın ki anamın ölüsünü öpeyim ki Neriman kalemimi çalmış. Kalemlerinin arasında gördüm. Bel koymuştum kaleme. Yeşil bir kalem. Üstüne de iki çentik yapmıştım. İşte o kalemi Neriman'da gördüm. Öğretmen Neriman'ı çağırdı, çantasını açtırdı. Bu kadar kalem çokluğu karşısında şaşa kaldı. Zühtü kalemlerin üstüne atılarak, "İşte öğretmenim bu!" dedi ve kalemi aldı. Öğretmen çok sert, "Bu kadar kalemi nereden buldun?" diye sordu. Neriman günlerdir hazırdı. Dudaklarını bükerek, "Bu kalemleri bana Erol abi verir." dedi. Evde daha o kadar çok ki. Öğretmen kızın yüzüne haince baktı. Git evdeki bütün öteki kalemleri de getir. Zühtü'ye de ver o kalemi Neriman'a dedi. Ama öğretmenim, ama öğretmenim. Ver o kalemi. Elinden aldı kalemi Neriman'a verdi. Neriman kalemlerini çantasına doldurup eve doğru çantası elinde koşmaya başladı. Öğretmen arkasından, ''Çanta burada kalsın.'' dedi. Neriman döndü, çantayı masanın üstüne bıraktı, eve koştu. Eve çarçabuk geldi. Büyücek bir bez torbaya tüm kalemleri doldurdu, okula koştu. ''İşte öğretmenim, hepsi bu kadar.'' Öğretmen, ''Haydi sen sınıfa git şimdi.'' dedi. Okulun baş öğretmenine gitti. İşi uzun uzun anlattı. Okulun baş öğretmeni de okulu sınıf sınıf dolaşarak, ''Kalem kaybedenler, kalem çaldıranlar okul tatilinde benim odanın kapısına gelsinler.'' diye tembihledi. Birkaç saat sonra baş öğretmenin kapısının önü kaynaşıyordu. Hemen hemen okulun çocuklarının yarıdan çoğu kalem yitirmiş, kalem çaldırmıştı. ''Söyle bakalım senin çaldırdığın kalemin nasıldı?'' Çocuk kalemini anlatıyor, baş öğretmen kalemler içinden kalemi bulup çıkarıyor, çocuğa veriyordu. Böylece bir sürü çocuğa kalemlerini verdi. Çocuklar yalan söylemiyorlardı ve kalemler çocuklarındı. ''Söyle, nasıl çaldın bu kadar kalemi?'' ''Çalmadım. Doğruyu söylersen seni affederim kızım.'' ''Çalmadım. Peki Erol abi milyoner de olsa sana bu kadar kalemi niçin versin?'' Hadi bir iki on tane verdi. Ya yüzlerce kalemi? Erol abi verdi. Dükkana kalem dolu. Kızı uzun uzun sıkıştıran baş öğretmen onun ağzından doğru söz alamayınca git hemen ananı babanı çağır dedi. Neriman eve geldi. Kendini yatağının üstüne attı. Hüngür demeye başladı. Gözleri kan çanağına dönmüştü. Anası telaşla soruyor. Kız ağlamaktan konuşamıyordu. Biraz açılınca işi olduğu gibi anasına anlattı. Akşam babası eve gene elinde bir kucak kalemle geldi, Neriman'a verdi. Neriman var gücüyle kalemleri sokağa fırlattı. Ana ise ağlayarak işi babaya anlattı. Neriman diyordu ki, anasına babasına öldürürcesine yalvarıyordu ki, ''Kurban olayım size, çöpten çıktığını söylemeyin kalemlerin.'' Erol abi verdi deyin. İnanmazlar. İnanmasınlar. Çöpten kalem çıkarmak hırsızlıktan daha mı kötü? Daha kötü, daha kötü. Ana, baba, kız arasındaki cebelleşme gece yarıya kadar sürdü. Neriman diyordu ki, eğer kalemlerin çöplerden toplandığını söylerseniz ben kendimi öldürürüm. Rüstem Çavuş çocukları iyi bilirdi. Kız kendini öldürürdü. Haklısın kızım, dedi. Diyeceğim ki okulda ona bu kalemleri dayısı oğlu Erol verdi. Sabahleyin okula kızıyla birlikte giden Rüstem Çavuş, öğretmenine, baş öğretmene Erol'dan söz açtı, onun ne kadar iyi, cömert bir akraba olduğunu uzun uzun saydı, döktü. Baş öğretmen, Erol'un Beyazıt'taki dükkanının adresini istedi. Baba kız apışıp kaldılar. Rüstem Çavuş sonunda bir adres uydurup baş öğretmene yazdırdı. Baba kız okuldan böylece ayrıldılar. Araştırma bitmiş, Neriman'ın kalem hırsızlığı anlaşılmış, Neriman okuldan kovulmuştu. Ben bu olayı epeyce geç duydum. Rüstem Çavuş'un evine hemen koştum, evde kimse yoktu. Bir hafta gittim geldim, ev kapı duvardı. 6 ay, ben Basınköy'e göçünceye kadar ev daha kapalıydı. Bomboş, ölü, yaslı bir evdi. Güzelim bahçeyi mahalle çocukları çiğnemişler, penceredeki kırmızı, mavi, pembe sardunyaları yolmuşlardı. Ben çöplükleri iyi bilirim. Rüstem Çavuş'tan dolayı. Çöplükler şehirlerin tıpı tıpına aynısıdır. Bir şehir pisse, aşağılıksa, kalleşse, acımasızsa, o şehrin çöplükleri bin misli daha pis kokar. Leş gibi. İstanbul şehrinin çöplüklerine martılar konar, çöplüğün üstü apak olur. Ve bu murdar çöplük martıdan gözükmez olur. Ha, bir de renk renk kalemler çıkar İstanbul çöplüklerinden. Altın yüzük çıktığı da olur. 14. ayrımın sonu, sayfa 146.